Ayrım 7, Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, sayfa 101. Yol ayrımı. Salih kazandığı paranın tamamını kullandığı maddeye harcıyordu. Madde alabilmek için masraflarını kısmıştı. Temel bakım ihtiyaçlarını dahi karşılayamamış, evdekilerden tedarik etmişti. Haftalarca Melih'ten de ses çıkmamıştı. Her sabah maddeyi bırakmak için kendine söz veriyor, üstünden saatler geçmeden sözünü bozuyordu. Değişmez bir kısır döngünün içinde yaşarken, bir sabah aceleyle gönderilen bir posta geldi. İçinde ne olduğunu merak eden Salih hemen zarfı açtı. Kendi adına düzenlenmiş ehliyet cüzdanı, bir kağıda yazılmış bir yerin adresi ve biraz nakit buldu. Zamanın geldiğini anlayıp belirlenen adrese gitti. Aradığı yeri bulduğunda karşısına bir okul bahçesi ve öğrenciler tarafından yapılan bir fidanlık çıktı. Zarfta bir saat içinde istenen yerde olması gerektiği yazılıydı. Salih saatine baktı ve söylenen altıncı fidanın dibini eşeledi. Notta vaat edildiği gibi siyah bir çöp poşeti buldu. İçinde kireç beyazı renginde taşlar ve bir başka adresin yazdığı bir not vardı. Notu cebine koyup hemen oradan uzaklaştı. Bir saatin içinde istenildiği gibi adrese ulaşıp okul çantasını içindekiler ile teslim etti. Yakalanma korkusunu iliklerine kadar hissetmiş, çok korkmuştu. Heyecanı yüzünden mal teslimi sonrası alması gereken parayı unutmuştu. Hemen Melih'in yanına gitmiş, tedirginlik içinde olan biteni anlatmıştı. Kendi aralarında karar vermişler, ilk seferi olması nedeniyle genç adam affedilmişti. İkinci teslimatta parasının ödenmesi kabul edilmişti. Teslimattan sonra hemen eve gitmesi istenilmişti. Melih'in ona sunduğu teklif biraz kafasını karıştırsa da kendince kazanacağı para ilaç gibi gelmişti. Aklınca yaptığı işin karşılığında elde edecekleriyle kimseye muhtaç olmayacaktı. Evdekilere gebe kalmadan yaşayabileceği fikrine kapılmıştı. Bu düşünce ona çok cazip gelmişti. Dudağının ucuna takılan hınzır bir gülümsemeyle evin yolunu tuttu. Aklındaki düşünceleriyle kapıyı çaldı. Bir iki dakika bekledikten sonra ağabeyi kapıyı açtı. Hoş geldin. O kadar mutluydu ki ağabeyiyle dolaşmaya, eski mevzuları açmaya dahi gerek duymamıştı. Yine de onunla kesinlikle barışmayacaktı. Haftalardır yaptığı gibi onu yok saydı. Hiçbir şey söylemeden içeriye geçti. Doğru odasına gitti. Ağabeyi gelmesin diye kapısını kilitleyip yatağına uzandı. Çok geçmeden uyuyakaldı. Bir iki saat sonra kapısı çalındı. Akın yemeğin hazır olduğunu haber veriyordu. Hemen kalkıp kapıyı açtı. Banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. Şaşılacak bir halde herkes sofradaydı. Gülümseyerek mutfağa gitti. Bugün düğün günü mü yoksa ölüm günü mü? Ne oldu ki küçük kuzen? Beşi bir yerde gibi dizilmişsiniz. Hepinizi bir arada görmek mucize vallahi. Gel otur şuraya kardeşim. Seninle ağabeyin için burada toplandık. Oturayım tamam da Melih abi. Ortada toplanmak için bir sebep yok. Zaten o adamla da konuştuğum bir şey yok. Ahmet şaşkınlık içinde olanları izliyordu. Salih'in sakin halleri onu rahatsız etmişti. Haftalarca uğraşıp, inceden sessizce ağabeyine karşı işlediği kuzeni, beklentilerini karşılayamamıştı. Evde kavga çıkacağını ummuş, hayal kırıklığına uğramıştı. Mehmet Salih'in Serhat'a olan kızgınlığına ve kırgınlığına rağmen onu affedeceğini düşünmüştü. Aradan geçen haftaların iyi geldiğini sanmış, onun değiştiğine inanmak istemişti. İçinden bu sakinlik barışacaklarına delalet, olaydan beri abimin konuşmaları işe yaramış görünüyor diye kendi kendine konuşuyordu. Canını verecek kadar sevdiği arkadaşıyla aralarında geçen büyük kavganın ardından Salih'in ertesi sabah gidip kendisinden özür dilemesini de şaşkınlık içinde karşılamıştı. İki çocukluk arkadaşı o gün barışmış olsalar da eskisi gibi yakın değillerdi. O güne kadar iş dışında aynı yerde bulunmamaya özen gösteriyorlar, mecbur kalmadıkça konuşmuyorlardı. Mehmet arkadaşının sözlerini hazmedemiyordu. Salih ise Melih'in ona öngördüğü teslimat görevinin heyecanından arkadaşının yüreğinde açtığı derin yaranın farkında değildi. Melih Serhat'ın çaresiz bakışlarını görmüş, kafasını sallayarak kardeşiyle konuşması için zamanın geldiğini onay vermişti. Konuşulacak bir şey yok mu? Evet, aynen öyle. Ne yani? Bana kızgın değil misin? Kızgın mı? Yo, kızgın olmam mı gerekiyor? Yalan söylediğim için bana bağırmayacak mısın? Hayır. Sen iyi misin kuzen? Evet iyiyim. Bazen gerçekler başkalarını üzer kuzen. Saklamak için yalan söylenebilir. Salih önce Mehmet'e baktı. Barıştık mı? Hiç küsmemiştik ki kanka. Affettin mi beni? Boş ver. Unuttum bile. Sonra yeniden Ahmet'e döndü. Kuzen asıl sana gelelim. Abimin okuldan atıldığını benden önce öğrenmişsin. Beraber takıldığımız son gece beraberken öyle demiştin. Ahmet şaşkınlık içinde kuzeninin bunu nasıl hatırladığını anlayamamıştı. Söylediği yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkmak üzereydi. Utancından kızarıp bozularak cevap verdi. Evet kuzen öyle dedim. Son geceyle neyi kastediyorsun? İşte o Mehmet ile tartıştığımız kara gece. Aa, siz o gece beraber miydiniz? Evet Akın abi, ben de vardım ama sonra ayrıldım malum sebepten dolayı. Senden sonra kalanlarla sabahladık. Zaten çoğu Ahmet'in arkadaşıydı. Onu yalnız bırakmamak için mecburen kaldım. Ahmet öyle söylemedi ama Salih. Sana ne anlattı bilmem. Çağırsın arkadaşlarının hepsini. Onlara sorun isterseniz. Sorarız tabii. Hem sen neden yalan söylüyorsun Ahmet? Haftalardır şu evde sakin kalmamdan memnun değilsin herhalde. Bu sefer de sana bağırıp çağırayım istersen. Yo, neden memnun olmayayım? Hatta çok mutluyum bu yüzden. Hemen bir şey demedim ki. Hep beraber arkadaşlarımda kaldık. Sabah sen çıktın, işe gidiyorum dedin. Bir daha görmedim seni. Şimdi de nerede olduğunu bilmiyorum dedim. Öyle demedim mi sana abi? O gecenin sabahında bana Salih'in nerede olduğunu sorduğunda. Ahmet çaresizlik içinde ağabeyine baksa da Akın bu sefer kardeşini kurtarmayacaktı. Herkes yalan söylediğini biliyordu. İmanlı bakışlarla tüm yüzler bir anda ona döndü. Genç adam tamamen köşeye sıkışmıştı. Ahmet akşam üzeri eve geldiğinde Mehmet ağabeyinin Salih ile sürekli görüştüklerini, ona daha fazla zaman ayırdığını söylemişti. Ortalığı karıştırmak için eline şahane bir fırsat geçmişti. Görüşmelerin nedenini bilmeyen Mehmet'in kulağına kar suyu kaçırmak istemişti. Osman'dan öğrendikleriyle arkadaşını ağabeyine karşı kışkırtıyordu. Mehmet bu sefer onun oyununa gelmemişti. Ağabeyini gizlice arayıp olan biteni anlatmış, üstüne üstlük bir de arkadaşı ile ilgilendiği için ona teşekkür etmişti. Melih de akşam üzeri öğrendiklerinden sonra bu toplantıyı düzenlemişti. Hem uzayan mevzu son bulacak hem de haince tasarlanan plan bertaraf edilmiş olacaktı. İstediği gibi olmuştu her şey. Bu sefer Osman'ın maşası olan Ahmet'in tuzağına düşmemişlerdi. Yemek yenip ortalık toplandı. Herkes yavaş yavaş odasına çekiliyordu. Mehmet yatağına yatarken yıkanmaya hazırlayan ağabeyine baktı. Bugün iyi iş başardık değil mi? Evet ufaklık. Ya söylemesene şunu. Kazık kadar adam oldum be. Ne fark eder ki? İstersen 100 yaşında ol. Hala benden küçük olacaksın ve ben sana yine ufaklık diyeceğim. Eyyuh yani. Neyse söylesene. Zaza'yı ne için çağırdın? Salih'e neden öyle diyorsun? Uzun hikaye. Söyle işte. Salih'e sor, sana anlatsın. Hoş bir hikaye değil. Onu şimdi boş ver de. Ahmet ona bir teklif yapacağını söyledi. Osman ağabeyden duymuş. Onun nasıl haberi oluyorsa bana bile söylemediniz. Hani onun söylediklerine itimat etmiyorum diyordun. Ne oldu şimdi? Yine ona güvenmiyorum ama. Yine de söyledikleriyle aklını karıştırabiliyormuş demek ki. Her duyduğuna inanma aslanım. Ufaklık deyince kızıyorsun bir de. İş teklifi yapsam iş yerine çağırırım. Ya da evde konuşurum. Hem ağabeyine sormadan reşit olmayan çocuğa iş mi teklif edilir? Ağabeyiyle sorunları var biliyorsun işte. Senden saklımız ne olabilir? Uzun uzun sana anlatmasam da ne konuştuğumuzu biliyorsun işte az çok. Senin onun üstünde çok etkin var. Siz konuşmaya başladıktan sonra bayağı değişti. Memnunsun yani bu durumdan. Olmaz mıyım? Bu sakin hali hoşuma gitti. Biriyle konuşmaya, akıl almaya ihtiyacı var. Ben de ilacını muntazam veriyorum. Bundan sonra hep böyle olacağına söz verdi. İyi yapıyorsun. O gece onu görseydin ne kadar değiştiğini anlardın. Ben tanıyamadım. Abisi hakkında ağız alınmayacak küfürler ediyordu. Şimdi de onun olduğu bir ortamda gayet sakindi. Onu bırak, espri bile yaptı. Latife yani. Bak aslanım, sen de kendini haklı gördüğün bir konuda kışkırtıl. İnan ondan farkın kalmaz. Fazlan olur, eksiğin olmaz. Masada ne dedi duydun. Başkalarını üzmemek için hata da olsa bazen yalan söylenebilir. Bunu onu kabullendiren kimdi? Bir anda olmadı herhalde. Özveriyle, konuşarak anlaştık. Sen süpersin, ağabeyim benim. Yani mükemmel demek istedim. Bak ufaklık, sana ağabey tavsiyesi. Ahmet'in her dediğine inanıp Salih'i yalnız bırakma. Bir sen varsın onun yanında. Bak hatta sen Ahmet'in hiçbir dediğine inanma. Akşam olanları gördün. Salih için ne dediyse Akın'a kesin yalan bir şey söyledi ki adam resmen kuzenini sorguya çekti. Haklısın ağabey. O gece hata ettim. Bana bağırıp çağırmasına gönül koymamalıydım. Bu yüzden mi tartıştınız? Eşek herif. İnsan biraz karşısındakinin halinden anlar. Ufaklıksın işte. Ne zaman büyüyeceksin sen? Fiçur abisi fiçur. Gelecekte diyorsun yani. Of yorma beni. Anlıyorsun işte. Hadi ben uyuyorum. Yarın erken kalkacağım. İyi geceler. Allah rahatlık versin ağabey. Sana da aslanım. Sana da. Melih kardeşine olayları farklı yansıtırken Salih'in ağabeyine olan bu tavrına şaşırmıştı. Olayı çok kurcalamamış, davranışını isabetli bulmuştu. Bu fikri kimden aldığını düşünürken aklına Ferhat geldi. Bu adam 40 yılda bir işe yaradı diye söyledi banyoya giderken. O esnada Salih ile Serhat'ın mutfaktan sesleri geliyordu. Onları rahatsız etmeden yıkanmaya gitti. İki kardeş karşılıklı oturmuşlardı. Serhat masada duyduklarına inanamıyordu. Gerçekten affettin mi beni? 15. soruşun bu. Belki eskisi gibi sana sarılamam. Bağırıp çağırmana da müsaade etmem. Ama kızmam. Dedim ya, bazen böyle yalanlar söylenebilir. Benim kızdığım, beni adam yerine koyup söylememen oldu. Ahmet'e anlattın da ne oldu? Sağda solda herkese anlattı. Bir tek Akın'ın haberi vardı. Sen öyle san bakalım. Ortalıkta canımı sıkmasınlar. Ankara'ya da söylerim diyormuş. O zor işte. Orasını bilmem. Ben kimseye anlatmam. Sen de bana hesap sormazsın. Ne zaman kıymet bilir, adam yerine koyarsın, ben de o zaman seni abi bilirim. Ben yatıyorum. Sabah erken kalkacağım. Allah rahatlık versin. Sana da. Sen yatmıyor musun? Yıkanayım önce bir. Sonra yatacağım. Yarın zor bir gün bekliyor. Yine akşama kadar ayakta olup ayakkabı satacağım. Abi aldığım para sana yetiyor mu? Yetmiyorsa sana koltuk çıkarım. Tabii yaprak kımıldasa bana anlatman şartıyla. Sen o kadar parayı nereden bulacaksın bakalım? Zengin muhitte çalışıyoruz herhalde. Dünyanın bahşişini alıyoruz. Vay be, şu bacaksıza bak. Adam olmuş da eli ekmek tutmuş da ağabeyine destek olacakmış. Ahmet Uçan Kuş'a borcun olduğunu söylüyordu. Paraları biraya, bahislere yatırıyormuşsun. Ona inandığın için mi bana ters davranıyordun? Yok be oğlum, ne inanması? Adamın yalancı olduğunu bilmeyen mi var? İyi hadi bakalım. Şişt, baksana sen. Paraya ihtiyacın var mı? İstiyorsan 100 milyon lira var cebimde, vereyim sana. Valla ne yalan söyleyeyim. Ay sonu biliyorsun işte. 5 kuruş yok cebimde. İyi al o zaman hepsini. 20'si bari sende kalsın. Ya al işte. Konuşma. Serhat'ın gözleri nemlenmişti. Haftalardır onunla tek kelime etmeyen, hatta ona bir hiçmiş gibi davranan kardeşi bugün ona kol kanat geliyordu. Hadi iyi geceler. İyi geceler koçum. Salih çevresine dönen oyunların, söylenen yalanların içinde ağabeyinin yaptığını çok masumane bulmuştu. Eğer ceza verilecek olursa ağabeyinin listenin en alt sırasında olması gerektiğini düşündü. Şimdi ise durumlar değişmiş, ibre Salih'e dönmüştü. Ona göre ağabeyine her para verdiğinde onu biraz daha kendisine köle edecek, onun duyacağı minnet duygusuyla istediği gibi yönetebilecekti. Kazandığı kirli para henüz eline dahi geçmeden insanları satın almaya başlamıştı. Bu has, elde edeceği maddi kazancın birilerinin hayatı pahasına oluşunu unutturmuştu. Yaptığı işten dolayı eskisinden daha az vicdan azabı duyuyordu. Başına geleceklerden habersiz, kolay para kazanmanın zevkiyle daha fazla arzulayarak çalışmak istiyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 110.